Herkese merhabalar. Aposto Pareto Podcast'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ben Orçun. Umuyorum haliniz vaktiniz yerindedir. Bugün dünya ve Türkiye gündeminde sektörel hikayeler odağında iki farklı başlıkla kulaklarınızda olacağız. Tabii ki kulaklarınızda tek başına olmayacağım. Pareto'nun iki çok kıymetli ismi, iki arkadaşım Borga Can ve İren Can Kuyuncu. Bugün iki farklı konuda araştırmalarını, öngörülerini bizlerle paylaşacaklar. Bugünün gündeminde iki farklı başlığımız var demin de söylediğim gibi. İlk başlığımız teknoloji devi Facebook'un Hindistan merkezli Jio Platforms'a 5,7 milyar dolarlık bir yatırım yapması alakadar olacak. İkinci başlığımızsa havacılık endüstrisinin bu ilginç COVID-19 gündeminde yaşadığı değişim ve içinde barındırdığı mücadele noktalarına alakadar olacak. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Borga, İren, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Orçun. Kayda girmeden kontrol ettim. Şu an 26 Nisan olmuş. Abi Nisan ayı o kadar hızlı geçti ki ne ara bülteni hazırladık, yine podcast kaydına geldik. Bunlar bende yok. Yani en yakın zamanda birlikte stüdyoda kayda alacağımız podcastleri bekliyorum diyeyim.
Borga, o günleri ben de heyecanla bekliyorum. Ama bizler zamanın nasıl akıp geçtiğini bazen unuturken dünyada ve Türkiye'de sektörler zamanın nasıl geçtiğini içinde barındırdıkları güncellemelerle bizlere bir bir hatırlatıyorlar. Bu noktada hemen ilk konumuza geçmek istiyorum. Hindistan merkezli Jio Platforms'a yapılan bir yatırımdan bahsediyoruz ve bu yatırım Facebook gibi bir aktör tarafından yapıldığında da çeşitli mecralarda ilginç haberlere konu olabiliyor. Son yıllara baktığımızda Facebook bazı zamanlar ilginç ve pozitif gündemde çok destek dolu haberlerle karşımıza çıkarken bazen de çok spekülatif başlıklarla karşımızda bulunabiliyor. Bu noktada bu yatırım alakadar arka plan bizlere ne söylüyor? Sana bunu sorarak başlamak isterim Borga.
Çok teşekkür ederim Orçun. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bu Facebook'un Hindistan'daki ilk hamlesi değil. Hatırlayanlar olacaktır. 2016'da ülkede ücretsiz internet hizmetleri sunmaya çalışmıştı Zuckerberg. Şirketin Free Basics isimli 40'a yakın ülkede faaliyet gösterdiği bir sistemi var. Genelde merkezlere, uzak köylere ucuz internet sunuyor bu programla. Yalnız bunun nasıl bir internet olacağına da yine Facebook karar veriyor. Yani mesela Free Basics belli başlı sitelere giriş izni veriyor. Örneğin mesela arama motoru olarak sadece Bing kullanabiliyorsunuz. Yani bu Zuckerberg'in nasıl bir hizmet verdiğini özetler sanıyorum. Sonuçta 2016'da otoriteler Hindistan'da Free Basics'i yasakladı. Gerekçesi ağ tarafsızlığıydı. 4 yıl geçti aradan ve Facebook tekrardan Hindistan'da, ama bu sefer Jio hamlesiyle 1.3 milyar nüfuslu ülkenin en zengin insanı, Asya'nın en zengin insanı Mukesh Ambani'nin küçük ortağı konumunda. Ama yani burada yaptıkları ortaklık, tabii ki dünyanın en zengin insanıyla ortak olmak için Hindistan'a girmediler. Aslında istedikleri hedefleri başka. Hedef 400 milyonu aşkın WhatsApp kullanıcısı olan bu ülkede yaklaşık 60 milyonu aşkında küçük işletme var. WhatsApp popüler bir ticaret aracı bu ülkede. Bizde mesela Merter'de, tekstil sanayide çok kullanılır. WhatsApp ve Telegram üzerinden milyarlarca dolarlık ihracat yapılıyor, genelde Rusya'ya. Hedef bu. Hedef WhatsApp'ı küçük işletmeler için ileride üzerinden ücretlendirilebilecek bir ticaret aracı haline getirmek. Zuckerberg bu satın almayı Instagram ve Oculus'tan daha fazla para harcadı. Kısa vadede bu şekilde en popüler ticaret aracına dönüştürecek WhatsApp'ı, ülkeyi dijital ekonomiye bu şekilde geçirecekler. Ha bir de şu var, Jio'nun JioMart isimli bir e-ticaret platformu var. Ülkenin en popüler e-ticaret platformlarından biri. Ama kiminle rekabet ediyor? Amazon'la rekabet ediyor, Walmart'la rekabet ediyor. Zuckerberg de bu hamleyle bir nevi hem Hindistan pazarına adım atıyor hem de WhatsApp'la bu JioMart'ı entegre edip rakiplerine pazarda zorluk çıkartmak istiyor. Genel tablo bu diyebilirim.
Evet, Hindistan'da şu an çok hızlı bir dijital dönüşüm yaşandığını, insanların son 5 yılda Hindistan'da 560 milyon kişi internet erişimine kavuştu ve daha internet erişimi bekleyen bir bu kadar daha kişi var. Şu anda dijital oyuncular için çok önemli bir pazar ve Çin'in bir nevi kapalı olması, kendi ekosisteminde kendi şirketleriyle, örneğin Tencent'in WeChat'i gibi dev bir sosyal medya ve başka birçok şey yapabildiğiniz bir platformu bulundurmasıyla büyük dijital servislerin yönelebileceği en önemli ikinci pazar Hindistan konumunda oluyor. Burada Facebook'un Jio ile birlikte, yani Jio'nun küçük ortağı haline gelmesi ona bir first mover advantage kazandıracağını düşünüyorum diğer yabancı şirketlere kıyasla. Ve burada Hindistan'ın e-ticaret pazarında şu an Amazon'un %30'u aşkın bir payı var. Flipkart'ın %30'u aşkın bir payı var. Burada küçük bir noktadan başlayıp önemli bir disruption yaratabileceklerini düşünüyorum. Çünkü ikisinin kullanıcı kitlesini birleştirdiğiniz zaman bayağı geniş, yani tabii ki ortak bir kitle de var burada muhtemelen ama yine de bayağı geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşacaklardır diye düşünüyorum. Burada benim haberin detaylarına baktığım zaman karşıma çıkan enteresan bir nokta bu iki şirketin veri işleme konusundaki farkları oldu. Benim anladığım kadarıyla Jio'nun sahibi verinin yeni bir petrol olduğunu ve bunun çok değerli olduğunu, bu nedenle de Hint vatandaşlarının verilerinin Hindistan'da saklanması ve uluslararası şirketler tarafından kontrol edilmemesi gerektiğini düşünüyor. Ancak Facebook bunun karşı noktasında. Diğer yandan veri gizliliğine ilişkin olarak da Jio over the top platformların, yani Facebook ve benzeri dijital servislerin ve kendilerinin verilerini yetkililer talep ettiği takdirde gerektiği durumda yetkililerle paylaşabileceğini, kullanıcı verilerini söylüyor. Ancak WhatsApp uzun bir süredir buna karşı, Facebook'ta bu görüşü paylaşıyor haliyle. Kullanıcı verilerini paylaşmak istemiyor. Bu iki önemli politika alanında ayrılıyor bu iki şirket. Bu anlaşmanın yapılmasında, anlaşma sürecinde buna dahil olan kişilerden biri, anonim bir kaynak, şunu söylemiş konuyla ilgili. Durum tespiti sırasında ortaya çıkmış, iki taraf bunları birbirine açıklamış. Ancak bu sadece finansal bir ilişki olarak başladığı için birbirlerinin politikalarına dokunmamayı kabul etmişler ve şu an için bunun bir sorun olmayacağını düşünüyorlarmış. Böyle enteresan bir şey çıktı benim karşıma. Ve bu anlaşmanın, yani Hindistan Rekabet Kurumu'nun da önüne gideceğini tahmin ediyorum. Hindistan Rekabet Kurumu, bunu da biraz araştırdım. Gördüğüm kadarıyla oldukça sert yaptırımlarda bulunabiliyorlar. Yani çok öyle gevşek bir kurum değiller. Ancak yani döneceğini sanmıyorum bu anlaşmanın. Ama yine de beni biraz şey yapmıyor değil. Bu kadar büyük bir datanın tek bir yerde toplanıyor olması beni biraz rahatsız etmiyor değil. Böyle söyleyebilirim.
İren de Vorga, açıklamalarınız için çok teşekkür ediyorum. Aslında arka planla başlamıştık konuya ama Vorga ile başlayaraktan ardından İren'in devralması cevabı hem satın alma hem de şimdi ne olacak konularında bence dinleyicilerimizi oldukça bilgilendirdi gibi düşünüyorum. Böyle düşünüyorum çünkü sizler aktarırken önümdeki notlarda ben de bu satın almanın, bu yatırımın arka yüzüne dair bazı detayların ilk başta farkında değilken şu an farkında olmuş bulundum. Ortada gene bir Çin ve WeChat alakadar yorumun bulunması, Facebook'un WhatsApp üzerinden Hindistan'da WhatsApp'a yeni bir misyon yükleyecek bazı çalışmalara da kapı aralar bir göz kırpması, bu ortaklaşmada oldukça ilginç maddelerden bir tanesi bence. Ama pek tabii günümüzün diğer birçok teknolojik hamlesi gibi konunun ilerleyen günlerde ne şekillerde evrileceği, sanıyorum kullanıcı verilerinin ne raddede kullanılabileceği sorusunun cevabıyla daha da belli olacak. İkinci konumuza geçecek olursak eğer, havacılık endüstrisinden bahsedeceğiz demiştik. Nedir acaba bugün havacılık endüstrisinden bahsedeceğimiz o gündem? Bunun aslında açıklaması da oldukça basit. Gökyüzüne bakıyoruz ve günümüzün pandemi hali sebebiyle gökyüzünde uçak görmüyoruz. Vorga, lafı sana bırakmak istiyorum. İnanılmaz bir pandeminin etkisi altındayız. Bireyler olarak hayatlarımız tepeden tırnağa değişmiş vaziyette. Ama bu değişim sadece bireyler özelinde yaşanmıyor. Nice sektör bu değişimin bir parçası halinde. Ve belki de bu değişimden en çok etkilenmiş sektör de havacılık endüstrisi. Ne oluyor, ne bitiyor? Bizlere birazcık bahsedebilir misin?
Orçun, çok haklısın. Yani Şubat sonu, Mart başından beri Aposto tarafında, Pareto tarafında biz bunu yazıp çiziyoruz. Şu an mevcut tablonun bir ay önce de biz 2008 finansal krizinden, 11 Eylül'den çok daha kötü olduğunu konuşuyorduk. Firmaların süreçten kolay kolay canlı çıkamayacağını çok fazla konuştuk. Ben genel bir resim çizmek istiyorum bugün. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği daha Mart başında endüstrinin 250 milyar dolar civarında desteğe ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı. Sonra biz Trump'ın 2 trilyon dolarlık destek paketinden ABD özelinde konuşuyorum 60 milyar doların da havacılık endüstrisine akacağını haberini almıştık. Geçtiğimiz hafta 25 milyar doları ödendi bunun. Delta'nın payına 5,4 milyar dolar düştü. American Airlines 5,8 milyar dolarla Amerika'daki şirketler için de aslan payını kapmış oldu. Bu yıl için zarar tahminlerine bakıyorsun. Yine Hava Taşımacılığı Birliği'nin tahminleri bunlar. Avrupa'da yolcu talebi yarı yarıya düşmüş. Düşecek. Tüm kıtada 7 milyona yakın insanın işi tehlikede. Şimdiden söyleyeyim, tüm Avrupa ekonomisine eksi 450 milyar dolar yazabilir bu kriz. Şimdi Türkiye'ye dönüp bakıyoruz. Yarı yarıya azalması bekleniyor yolcu sayısının. Yarım milyon insanın bu süreçte işsiz kalması söz konusu. Belki bir kısmı ücretsiz izin yapmaya başladı bile. 6,5 milyar dolar gelir kaybı yaşayacağız. Türkiye için ciddi bir gelir kaybı bu. Sonra küçük ekonomilere bakıyorsun. Hani Avrupa'dan, Türkiye'den, Amerika'dan bahsetmeyelim. Daha küçük yerlere bakalım. Afrika'nın tüm havayolu şirketleri toplamda 6 milyar dolar kaybedecek. Türkiye kadar. Çok büyük bir rakam değil gibi gözükebilir ama 6 milyon insana iş imkanı verdiğini unutmamak lazım. Bu ekonomiden 6 milyon insanın karnı doyuyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne ait bu tahminler 3 ay süren seyahat kısıtlamalarını baz alıyor yalnız. Bu kısıtlamalar kademeli olarak kalkacağını hesaplayarak bu senaryoları oluşturuyorlar. Aslında bu şekilde düşündüğümüzde bir bakıma olumlu senaryolardan bahsediyorum. Genel hatlarıyla ben geniş perspektiften havacılık sektörüne şöyle bir bakış attım. Ancak detaylar için ben sözü İren'e bırakmak istiyorum aslında.
Bu hafta havayolu şirketleri yavaş yavaş ilk çeyrek verilerinin rakamlarını açıklamaya başladı, mali tablolarını. İlk açıklayanlardan biri de Delta'ydı. ABD merkezli havayolu Delta 5 yıldan uzun bir zamandan sonra ilk kez bir çeyreği zararla kapadı. Bu çeyrekte 534 milyon dolar net zarar etti. Yıllık gelirleri de Delta'nın %20'ye yakın azalarak 8,5 milyar dolar civarında oldu. Ve bu önemli bir kaybı gösteriyor bize. Delta'nın CEO'su Ed Bastian konuyla ilgili şunu söylemiş. Benim ilgimi çekti bu nokta açıkçası. İşlerin kriz öncesi seviyelere dönmesi için 2-3 yıllık bulabileceğini söylüyor işlerin toparlanmasının. Bu ciddi bir zaman dilimi ve havayollarının bu süreci atlatacak finansal pozisyonları nasıl? Ben emin değilim bundan açıkçası. Şu anda normal yolcu yükünün %5'ini taşıdığını söylüyor Bastian. Bu gidişle, bu kısıtlamalarla havayolları uzun süre bunu kaldırabilir gibi gözükmüyor. Senin de bahsettiğin gibi milyarlarca dolar, milyarlarca lira, milyarlarca avro kayıp bekleniyor dünyanın her yanında. Diğer yandan başka çeyreklik rakamlara baktığımız zaman United Airlines çeyreklik raporunu bu salı açıklayacak sanırım. Onlar da vergi öncesi 2,1 milyar dolar zarar bekliyor. American Airlines de bir hafta sonra açıklayacak ama onlar da aynı kaderi paylaşacak muhtemelen. Diğer taraftan Avrupa'da Lufthansa önümüzdeki hafta açıklayacaktı mali tablolarını, sonra Mayıs'ın ikinci yarısını erteledi. Ama onların da faaliyet zararı beklentisi 1 milyar avronun biraz üzerinde oldu. Onların da gelirleri yaklaşık %20 düştü 6,5 milyar avro seviyesine. Bunlar önemli kayıplar gerçekten ve bu durumda devletler havayolları şirketlerine bir nevi bailout etmek zorunda kalıyor. Havayolları şirketleri de bunu bekliyor. Bunun da en önemli ortaya çıkan emarelerinden biri Fransa ve Hollanda merkezli Air France KLM grubunun bu hafta sağladığı kredi anlaşması oldu. Bu anlaşmaya göre grup en az 9 milyar euro iki hükümetten destek alacak. Fransa, Air France'a 3 milyar euro net kredi verecek ve 4 milyar euroluk banka kredisinde %90'ına kefil olacak. Diğer taraftan Hollanda'da KLM için en az 2 milyar euroluk bir kredi desteği hazırlıyor. Baktığımız zaman havayollarının kısa vadeli geleceği açısından bu krediler onlara kesinlikle bir lifeline sağlayacaktır. Hani hayatta kalmalarını sağlayacaktır. Ve sonrasında bu havayolları nasıl operasyonlarına devam edecek, nasıl dönüşümler geçirecek? Şu an için ortalık salgın sebebiyle bütün işler belirsiz olduğu için şu an için bunlar da belirsiz ama bu Air France KLM durumunda şöyle bir açıklama yapılmış şirketten. Salgın sonrasında planlar, yani grubu dönüştürmek için planlar var ve bunlar salgın sonrasındaki hava trafiği seviyeleri netleştiği zaman şekillenecekmiş. Ancak olası bir sermaye artırımını gündeme alacaklar. Ve bu durumda şu an Fransa'nın bu gruptaki payı %14'ün biraz üzerinde. %14,3 olması lazım. Hollanda'da %14'üne sahip. Hollanda sanırım burada payını arttırmak istiyor bu grupta. Havacılık sektörünü zor ama enteresan günler bekliyor diyebilirim.
İren ve Borga, cevaplarınız için teşekkür ediyorum. Sizlerin demesinden benim en net anladığım şöyle bir şey var ki her mücadele konusu gibi havacılık sektörünün bugünlerde yaşadığı bu sürecinde anladığım kadarıyla farklı coğrafyalarda farklı galipleri ve farklı kaybedenleri olacak. Bu noktada geleceğin ne göstereceği pek tabii bilinmez. Ama ilerleyen süreçte bu iki gündem maddesi, bugün podcast'imizde bahsettiğimiz bu iki gündem maddesi alakadar herhangi bir gelişme yaşanacak olursa bizler Pareto olarak ya sizlere e-posta yoluyla ya da tekrardan podcast mecralarında yayınladığımız bu bölümlerimiz aracılığıyla en son güncellemeleri aktarmaya devam ediyor olacağız. Arkadaşlar, vaktiniz için çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz.
Teşekkürler Orçun.
Bir bölümün daha sonuna geldik. Pareto Podcast olarak ikinci bölümümüzü sizlerle paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gelecek hafta tekrardan bir başka bölümle sizlerle olacağız. Bugünün bölümünde geçen hafta olduğu gibi iki farklı gündem maddesini ele aldık. Birinci maddemiz Facebook'un Hindistan merkezli Jio Platforms'a yapmış bulunduğu yatırım alakadarken ikinci incelediğimiz başlık havacılık endüstrisinin değişimi ve içinde bulunduğu güncel durum alakadardı. Sizlerin yorumları ve bizlere paylaşacağı geri bildirimler Pareto ailesi olarak bizlerin gelişimi ve süreci yönetmesi adına elbette ki çok değerli. O sebepten fikirlerinizi bizlerle paylaşmayı eksik etmemenizi diliyorum. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakmanızı dilerim. Güzel yarınlarda buluşmak dileğiyle. Görüşmek üzere.
Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.